Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 26. ayrım, 14. bölüm. Mira, Kenneth Stiles'la yapılan görüşmenin kayıtlarını inceliyordu. Çayını yudumlarken Eve de yanındaydı. 5 dakika erken çıksa şimdi evin yolunu tutmuş olacaktı. Tam kapısını kilitlerken Eve yetişmişti ona. Artık gecikeceği kesindi. Görüşmeyi dikkatle izlerken bu düşünce aklının bir köşesinden geçti. Kocası bunu anlayışla karşılardı. Hele de en sevdiği dondurmadan alıp eve öyle giderse. Zorlu bir iş yaşamıyla başarılı bir evliliği bir arada yürütebilmenin inceliklerini öğreneli çok olmuştu. Penny ile şahane bir görüşme ekibi oluşturmuşsunuz. Birbirinizin aklından geçeni hemen anlıyorsunuz. Sonuçta uzun süredir yapıyoruz bunu. Aslında Mira'yı biraz yormak istiyordu fakat kendini tuttu. O sert adam yüzünü aynada çalışmış bence. Mira gülümsedi. Olabilir, bayağı da etkili olmuş doğrusu. Stiles'ın tamamen doğru söylediğine inanmadığını düşünüyorum. Haklı mıyım? Hiç haksız oldun mu sanki? Arada bir oluyorum tabii. Şu Anya Carvel'i araştırıyor musunuz? Peabody izini sürüyor. O kadına güçlü duygular besliyormuş, hala da besliyor. Kadının onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir masal dünyasında olsalardı, Stiles kadını savunduktan sonra kadın da ona gelirdi. Birlikte olur, daima mutlu yaşarlardı. Fakat kadın onu istemedi. Ya da yeterince sevmiyordu onu ve kendini değersiz, aşağılanmış, örselenmiş hissetmişti. Mira elini kaldırdı. Stiles'la neden uyuşamadıklarının pek çok nedeni olabilir. Kadını da görmeden bir şey söyleyemem. Yine de seni asıl ilgilendiren Stiles'ın duygu ve ruh hali. Peabody'ye göre bu kadın onun hayatının aşkıydı. Bu yüzden de onunla tamamen bağını koparmış olması mümkün değil. Bence Peabody'nin sezgileri çok kuvvetli. Adam onu korudu, savundu. Stiles tiyatroyla olan bağı yüzünden kendisine kahraman, ona da acı çeken prenses rolü biçmiş olabilir. Hatta kafasındaki bu roller hala yerini koruyor da olabilir. O kadın olayın anahtar kişisi diye mırıldandı Eve. Belki cinayetin anahtarı değil ancak yine de bir anahtar. Ellerini cebine soktu. Mira'nın odasının penceresine doğru ağır adımlarla yürüdü. Bugün kendisini içine kapalı hissediyor, nedenini de bilmiyordu. Anlamıyorum. Kadın onu başından atıyor ve başka bir herifle yatıyor. Kendini o herife öyle bir kaptırıyor ki adam onu postalayınca kendini öldürmeye kalkışıyor. Bu Stiles'a hala kadına takılıp kalmış durumda. Gidip Draco'yu döve döve hastanelik ediyor. Kendini tutuklatıyor, mahkemelik oluyor, para cezası alıyor. 25 yıl sonra bu olaydan bahsederken de olanları gayet normal anlatıyor. Neden kırgın değil, neden kızgın değil? Kafamı karıştırmaya mı çalışıyor yoksa? Kesin bir şey söyleyemem. Stiles yetenekli bir oyuncu. Fakat şu aşamadaki değerlendirmelerime göre... Hayır, kadına beslediği duygularından bahsederken kafanı karıştırmaya çalışmıyor. Eve, insan yüreği asla tamamen çözemeyeceğimiz bir muammadır. Sen kendini bu adamın yerine koyuyorsun. Böyle bir beceriye sahipsin. İşini bu kadar iyi yapmanı sağlayan da bu. Ne var ki ne yapsan o adamın yüreğini tam olarak çözemezsin. Bu kadına baktığında da güçsüz birini görebilirsin. Mira çayından bir yudum daha aldı. Eve sırtını döndü. Güçsüzmüş. Güçsüz ve dikkatsizmiş. Çok da gençmiş galiba. Fakat bunun konumuzla pek ilgisi yok. Sen aşka daha farklı gözlerle bakıyorsun. Hem güçlü olduğun için hem de aşkı bulduğun yer ve kişiden dolayı. Senin hayatının aşkı Eve, sana asla ihanet etmez, seni asla incitmez ve en önemlisi seni asla düş kırıklığına uğratmaz. Seni tamamen olduğun gibi kabul ediyor. Bunların ne kadar nadir rastlanan bir şey olduğunu tam olarak idrak edebildiğini sanmıyorum. Stiles bir fanteziye aşıktı. Belki hala aşık. Oysa sen gerçek bir şey yaşıyorsun. İnsanlar ikisi için de cinayet işlerler. Evet. Mira diski aletten çıkardı, Eve'e verdi. İşlerler. Aşk hakkında, hayat hakkında bu kadar çok laf işitmek Eve'i epey rahatsız etmiş, kendisini suçlu hissettirmişti. İnsanların söylediklerini düşününce herkesin Rourke'la olan ilişkisinden örnek verip Rourke'un onun için neler yapıp neler yapmayacağından bahsedip durduğunu fark etmişti. Bu aşk ve evlilik işlerine kendisinden ne kattığına bakınca ortaya hiç de iyi bir tablo çıkmıyordu doğrusu. Doğru dürüst hiçbir şey yapmadığını düşündü. Hala doğru sözcükleri, doğru jestleri, doğru anları bulmakta çok sıkıntı çekiyordu. Rourke ise tereyağından kıl çeker gibi bunları kolayca yapıveriyordu. O halde biraz çaba sarf etmesi gerekiyordu. Meseleyi hiç önemsememiş, daha doğrusu gerektiği kadar önemsememişti. Romantik bir şey yapayım diye uğraşmamıştı bile. İlk olarak ne pahasına olursa olsun Somerset'ten kaçmak istiyordu. Sırf bu yüzden arabasını garaja park etti. Sonra da hırsız gibi sinsice ilerleyerek yan yapılardan birinden içeriye süzüldü, eve girdi. Birazdan ilk romantik akşam yemeklerini planlayacaktı. Ne kadar zor olabilir diye sordu kendine duş alırken. Adam kaçırma vakalarında ne taktikler geliştirmiş, ne psikopatların izini sürmüş, kimleri mat etmişti o. Herhalde fiyakalı bir masa kurup üstüne yemekler kondurmayı başaracak kadar aklı vardı. Yani muhtemelen. Duştan çıkıp kurutma tüpüne girdi. Yatak odasında olmazdı. Daha ince bir romantizmin peşindeydi. Oturma odalarından birini kullanacaktı. Sıcak hava tüm bedeninde dolanırken kafasında plan kurmaya girişti. 30 dakika sonra hem tatmin olmuş hem de düşünmekten yorulmuştu. Bu lanet evde o kadar çok oda vardı ki hepsini görmemiş olması bile mümkündü hani. Üstelik o lanet odaların hepsi de ağzına kadar eşyayla doluydu. Neyin lazım olduğunu nereden bilecekti peki? Bir kere mum lazımdı, onu biliyordu. Gel gelelim, ne var ne yok diye etrafa bakınırken farklı farklı odalara yerleştirilmiş bir sürü mum çıktı karşısına. Yine de Somerset'i atlatıp evin içinde sinsi sinsi dolaşmanın keyfi her şeye değerdi. Beyaz renkte karar kıldı. Çünkü belli bir rengi seçmek demek, başka renklerle onu eşleştirmek zorunda kalmak demekti. Bu kadar yükün altından kalkabileceğini de sanmıyordu. 20 dakika daha uğraştı. Menüyü halletti, sonra da tabak çanak ve kristalleri seçme eziyetini çekti. Akşam yemeği için tabak bulmak bile tam bir şok etkisi yaratmıştı onda. Kocasının farklı malzemelerden yapılmış, çeşitli desenlere sahip 50 çeşit tabağı vardı. 5000'den fazla tabağı olsun isteyen, buna ihtiyaç duyan insan nasıl bir manyaktı acaba? "Senin manyağın o," diye uyardı kendini. Sonra da kristalleri gördü. Az daha boğulacaktı. Tamam, burada yanlış bir şeyler var. Artık seçimini rastgele yapma noktasına gelmişti çünkü zamanı tükeniyordu. Tam olarak ne yaptığınızı sorabilir miyim? Eve'in yerinde başka bir kadın olsa kesin çığlığı basardı. Eve çığlığını zorlukla bastırdı. Kaybol, çok meşgulüm. Somerset ayaklarına dolanan kedinin üstünden atlayarak geçti. Görüyorum. Evdeki eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bunu Rourke'la konuşmanız daha iyi olacaktır. Konuşamam. Çünkü onu öldürdüm. Cesedini de ortadan kaldırdım. Şimdi de uygarlık tarihinin en büyük müzayedesini düzenleyeceğim. Fakat Somerset Eve'le ilgilenmeyi bırakmış, gözlem balkonunun cam kubbesinin altındaki masayı incelemeye başlamıştı. İrlanda keteni kullanmış diye geçirdi içinden Somerset. Enfes bir tercihti bu. Muhtemelen şans eseri seçilmiştir. Gürcü işi şamdanlar, beyaz mumlar vardı masada. Oturma odasının dört bir yanına düzinelerce beyaz mum yerleştirilmiş fakat henüz yakılmamıştı. Evin kedisi Galahad hoplaya zıplaya ilerledi. Bir sıçrayışta iki kişilik sandalyenin saten yastıklarına atladı. Tanrım, alt tarafı çatal bıçak seçeceksiniz. Somerset hem sinirlenmiş hem de dehşete kapılmıştı. Dudakları titriyordu. Hangi porselenleri tercih ettiniz? Bilmiyorum. Lütfen gider misin? Özel bir parti olacak bu. Somerset, Eve fırsat vermeden elini tuttu, kenara itti. Diğer seçimlerine göz attı ve uygun altlıkları seçti. Kumaş peçete seçmeyi atlamışsınız. Şimdi seçecektim. Somerset, Eve acıyan gözlerle baktı. Üzerinde pamuklu bir elbise vardı. Daha makyaj yapmamış, saçları parmaklarıyla taranmaktan tutam tutam dikleşmişti. Yine de Eve'in böyle çaba göstermesini takdir etti Somerset. İşin aslı, Eve'in ince zevki onu pek şaşırtmış, memnun etmişti. Bazı seçimleri sıra dışı olsa da her şey birbirine uyuyor, hoş bir ortam yaratıyordu. Bir insan özel bir yemek vereceği zaman uygun aksesuarlara da ihtiyaç duyar. Sence ben ne yapıyorum burada? Uzay istilacıları oyununu mu oynuyorum? Eğer geldiğin gibi sessizce şu kapıdan çıkıp gidersen hazırlıklarımı tamamlayabilirim. Odaya çiçek konması şart. Çiçek mi? Midesine ağrı girdi. Biliyordum bunu. Ona bir şey sormayacaktı. Zaten dilini öyle bir ısırmıştı ki az daha koparacaktı. Tam 10 saniye boyunca öylece birbirlerine baktılar. Somerset, kahya olarak otoritesini ortaya koymasının şart olduğunu hatırlattı kendine. Halbuki acımıştı iyi ve işin aslı buydu. Çiçeklerden gülü seçmenizi öneriyorum. Royal Silver güllerinden. Bizde ondan var galiba. Evet, buluruz. Ayrıca müzik de olmalı. Eve'in avuçları terlemeye başlamıştı. Sinir olmuştu. Ellerini elbisesine sürtüp terini sildi. Bir şeyler ayarlayacaktım. Yanılmıyorsam akşam için özel bir şeyler giymeyi de düşündünüz. Lanet olsun. Ofladı. Kendisine dik dik bakan kediye aynı bakışlarla karşılık verdi. Sanki onunla dalga geçiyor, alaycı biçimde sırıtıyordu. İşleri düzene sokmak benim görevim. Aynen şimdiki gibi. Siz gidin üzerinize başka bir şey giyin, gerisini ben hallederim. Eve ağzını açtı. Öneriyi kabul edecekti. Midesindeki düğümler çözülmeye başlamıştı bile. Fakat sonra başını salladı. Düğümlerin aynen eskisi gibi sıkıldığını hissetti. Hayır, bunu tek başıma yapmam lazım. İşin esprisi bu zaten. Alnını ovaladı. Başına ağrı girmek üzereydi. Bir bu eksikti. Somerset'in yüzü katılığını, soğukluğunu koruyordu. Gel gelelim içi jöle gibi yumuşamıştı. O halde elinizi çabuk tutun. Rourke bir saate kalmaz evde olacak. Somerset, Eve'i kendi haline bırakırken o bir saatin her dakikasına ihtiyaç duyacağını düşündü. 26. ayrımın sonu. Sayfa 274. Devamı 27. ayrımda.